Gönül Sohbetleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programı Ali Gül'den hazırlıyor. Yapımcımız Nilgün Yıldırım. Teknik masada Fatih Kesikbıyık. Bugün sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Ve her zaman olduğu gibi Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gülden'le birlikteyiz. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hayırlı cumalar diliyorum.
Evet, bugün aile konusunu konuşacağız. Dinimiz aileye nasıl bir önem veriyor hocam? Ailenin yeri nedir dinimizde?
Evet. Şimdi aile dediğimizde aile Kur'an-ı Kerim'de çok farklı boyutlarıyla gündemimize alınmış bir konu. Esasen insanoğlunun yeryüzündeki varlık serüveniyle başlamış bir husus olduğunu görüyoruz biz bunun. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'e seslenirken, ta cennette başlayan süreçten bahsediyorum. Ya Adem üskün ente ve zevcükel cennete diyor. Bu bir çağrı, bu bir sesleniş. Ey Adem, sen ve eşin, burada zevce ailenin fertlerinden birini ifade eden zevç ve zevce kavramları, her birini Kur'an-ı Kerim'de bu kavramlarla karşılanır. Biz bunlara eş diyoruz kendi dilimizde. Türkçe'de de aile diye tanımlıyoruz bunu. O eşlerden oluşan bu birlikteliğe. Cenab-ı Hak bu seslenişi aile üzerinden yapıyor. Yani Adem'e yaptığı çağrıyı, cennette yerleşip oturması, dilediği gibi yemesi, içmesi, fakat bir yasak var, o yasaktan uzak durması konusundaki çağrısını aile üzerinden yapıyor. Dolayısıyla yeryüzünün ilk, daha doğrusu varlık aleminin insan cinsinden ilk örneği atamız Adem ve Havva'ya seslenişin aile üzerinden yapıldığını biz anlamış oluyoruz. Dolayısıyla buradan bakıldığında aile Kur'an'ın insan üzerindeki en temel beklentisi, insanoğlunun yeryüzündeki çoğalması, artmasının bu zemin üzerinden gerçekleşmesinin istendiğini anlamış oluyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu husus eşlerin var edilişi dikkatimize sunulurken Allah'ın delillerinden, ayetlerinden birisi olarak da takdim ediliyor. Mesela bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bu hususa işaret ederken Rum suresi ayet 21'de sizin kendi iç cinslerinizden aranızda eşler var etmesi, aranızda sevgi, muhabbeti koyması Allah'ın varlığının delillerindendir diyor. Ve min ayatihi ifadesini kullanıyor Rabbimiz. Bu noktadan baktığımızda da bir aile kurmak, bir ailenin o arzu edilen sınırlar içerisinde yürütülmesini sağlamak Allah'ın varlık delillerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. O halde aile dediğimiz şey sıradan bir birliktelik midir diye bir soru sorduğumuzda, böyle bir soruya aldığımız cevabında böyle bir şey olmadığını, aslında kurulan ailenin bir nikah, bir akit zemininde oluşması gerektiğini de anlıyoruz. O yönüyle nikah bütün peygamberlerin özellikle üzerinde hassasiyette durdukları bir zemin olduğu anlaşılıyor. Çünkü iki çiftin, yani eş dediğimiz, zevç ve zevce dediğimiz bu çiftlerin bir arada bulunmaları sıradan bir birliktelik değil. Bu birlikteliğin çünkü hem hukuki boyuttan bakıldığında sonuçları var, ahlaki boyuttan baktığınızda sonuçları var, yaratıcıya karşı mesuliyet açısından baktığınızda sonuçları var. O yönüyle nikah tanımlanırken nikaha bir yönüyle akit gözlüğüyle bakılır, bir yönüyle ahit gözlüğüyle bakılır, bir yönüyle misak gözlüğüyle bakılır. Akit gözlüğüyle bakılır, bu işin hukuki zeminini ifade eder. Yani taraflar arasında bir anlaşma yapılmıştır. Bir birliktelik üzerinde bir karar kılınmıştır. Bu kararı o tarafların yaşadığı kanunlar da bu zemin üzerinde kabul etmiştir. Çünkü bu madem ki sıradan bir birliktelik değildir, insanoğlunun yeryüzünde bir arada bulunmasının en önemli çekirdeğidir aile. Bu çekirdekten dünyaya gelecek çocukların da sağlıklı bir zeminde dünyaya gelmeleri, anneleri kim, babaları kim, aidiyetlerini, menşeilerini tanımlayabilmeleri çok önem arz eder. Çünkü biz bugün dünyada, bugünün dünyasında yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz şeylerin bile markasını, kimin ürettiği, hangi elden çıktığı, kime ait olduğunu tanımlama ihtiyacı hissediyoruz. Yani o yüzden yediğimiz, içtiğimiz her malzemenin üzerine bir yapanı, inşa edeni görmek istiyoruz. Bir kullanım tarihini görmek istiyoruz. Ki bir sıkıntı çıktığında müracaat edeceğimiz bir yer olsun. İşte aile birlikteliklerinde de taraflar arasında bir ufak bir problem çıktığında ya da bu problem büyüyüp içinden çıkılmaz hale geldiğinde müracaat edilecek bir zemine ihtiyaç var. İşte bu yönüyle akit dediğimiz mesele devreye giriyor. Yani siz bir akitle, bir anlaşmayla kabul edilmiş bir zemin üzerinde tarafları bir araya getirdiğinizde o tarafların bir arada bulunması da, birbirinden ayrılması da, o taraflardan dünyaya gelmiş çocuklara dönük hak hukukun belirlenmesinde o akit sizin için olmazsa olmaz bir ölçüye dönüşüyor. İşin ahit tarafı vardır. Yani evlilikte ahit yönü vardır evliliğin. O da ahlaki tarafını ifade eder. Yani bu birliktelik sıradan bir alışveriş meselesi de değildir. Çünkü akidi biz alışverişlerde de yaparız. Yani mal alır satarsınız. O mal alış satışta da bir akit vardır. O akit sadece resmi anlamdaki ortaya çıkan ihtilafların çözümü için bir ölçüdür. Ama evlilikte bura akitle kalınmaz. Bir başka ölçü daha aranır. Orada ahit aranır. Ahit nedir? Tarafların birbirlerine verdikleri sözdür. Hani evlenen çiftlere de nikah memurları soruyorlar. İyi zamanda, kötü zamanda birbirinizi koruyacağınız, haklarınıza riayet edeceğiniz, sadakat göstereceğinize dair söz veriyor musunuz denir. İşte burada alınan bu sözler bu işin ahit tarafını ilgilendirir. Yani işin ahlaki tarafını ilgilendirir. Tarafların birbirlerine her şeyden önce güvenmeleri beklenir. Tarafların birbirlerine asgari ölçekte bir sevgi beslemeleri beklenir. Asgari ölçekte sadakat göstermeleri beklenir ki bu aslında maksimum bir beklentidir ama en azından asgarisinin muhafaza edilmiş olması istenir. Dolayısıyla bir meveddet dediğimiz yine ayeti kerimede dikkatimize çeken karşılıklı sevgi, saygı, hürmetin de bir aile yuvasında olması beklenir ki zeminde kurduğumuz o akitin, kuralların bu bahsettiğimiz ahlaki ölçek üzerinde yürüyüşü sağlanabilsin. Bir de işin misak tarafı vardır ki bu misak tarafı da aslında eşlerin birbirini ilgilendiren yönü. Aynı zamanda Allah'a karşı verilmiş söz tarafını ifade eder. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu yönünden bu evliliğin bu tarafına vurgu yaparken, erkeklere seslenirken siz Allah'a bir misakı, bir ahdi olarak onları eş edindiniz der. Çünkü Hazreti Peygamber'in bu seslenişi yaptığı dönemde kadın erkek ilişkileri ve kadının toplumdaki görünürlüğü açısından baktığınızda kadınlar normal insanlar olarak tanımlandığı bir zaman dilimi değildir. Bir meta gibi alınıp satıldığı, hak ve hukuklarının yok sayıldığı, ancak itibarlı belli kadınların toplumda yer bulabildiği, onun dışındakilerin adeta insan muamelesi görmediği bir zemindir. İşte bu zeminde Hazreti Peygamber'in seslenişi aslında kadını erkeğin de üzerine taşıyarak Allah'ın erkeğe yapılmış bir emaneti, Allah tarafından yapılmış, tevdi edilmiş bir emanet tanımlaması içerisinde bunu Hazreti Peygamber dikkatimize sunar ki aslında bu çok pozisyonu yukarıya taşıma meselesi olarak karşımıza çıkar. Yine bu taraflardan birisi olan kadın cinsinden bahsederken o zevce tarafındaki hanımı anne olarak tanımlar Hazreti Peygamber ve o annelerin cenneti ayaklarının altına getirir. Yani Hazreti Peygamber'in çok kutsal tanımlamaları vardır. Bugün dünyasında baktığımızda kadın erkek ilişkileri ya da kadın erkek pozisyonu arasındaki tanımlamalara baktığınızda sık sık eşitlik meselesi gündeme getirilir ama bu eşitlikten anlaşılan şey de zahiri kurallar bazındaki bir eşitlik anlamında okunur. Aslında kadın erkeği sizin eşitlemeniz mümkün değildir. Kadın birbirinin eşiti değil, eş değeridir. Yani değer tanımlaması açısından baktığınızda eşdeğerdir. İkisi de insandır. İkisi de Allah'ın muhatap aldığı, ikisinin de Allah'ın müstakillen seslendiği varlıklardır. Ama eşit dediğinizde eşit olamaz. Çünkü fıtratlar farklıdır. Yüklenen kabiliyetler farklıdır. Özellikler farklıdır. Kadındaki merhametin aynısını erkekte bulamazsınız. Erkekteki var olan gözü karalığı, şecaati her zaman kadın cinsinde bulamazsınız. Fıtri özellikler açısından okuduğunuzda aynı fıtri özelliklerle kodlanmış değildir. Yani kadının biyolojik yapısı ile erkeğin biyolojik yapısını birebir birbiriyle eşitlemeniz mümkün değildir. Birisi doğurgan özelliğine sahiptir, öbürü farklı özelliklere sahiptir. Dolayısıyla İslam bu farklılık üzerinden bir eşdeğer zemin önümüze koymuştur. İşte o eşdeğer zemin üzerinden yürüdüğünüzde ortaya sağlıklı bir aileye doğru yürüyüş sağlıyorsunuz. Ve aile kurumunu muhafaza ettiğinizde aslında toplumu, toplumun kökünü, toplumun geçmişten geleceğe doğru yürüyüşünü güvenli hale getirmiş oluyorsunuz. Tabi bunu yaparken İslam bir taraftan da aileyi oluşturan fertlerin farklılıklarının da muhafaza edilmesini de önemsemiş. Bundan neyi kastediyoruz? Bundan şunu kastediyorum. Kadının kadınsı özellikler üzerinden yürüyüşünün muhafazası, erkeğin erkeksil özellikler üzerinden yürüyüşün muhafazasını önemsemiş İslam. Yani kadına erkek rolünü alıp erkeksi davranışları hoş görmemiş, erkeğe erkeklik rolünün dışına çıkarak kadın gibi hareket etmesi, kadın gibi fiziki görüntüye bürünmüş olmasını hoş karşılamamış. Niye? Çünkü bu farklılıkların ayakta tutulmuş olması tarafların bir yuvada, bir ortamda, bir araya getirildiklerinde o yuvanın sağlıklı yürütülmesi ve cazibesini kaybetmemesinin ölçüsü olmuştur bu. Çünkü cins düşünün ki bir cins, bir erkek tamamen kendine benzeyen bir hanımla bir aile yuvasını sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi, birbirini kendine doğru benzemiş bir hanımla
normal mümkün değildir.
Çünkü niye? Siz farklılıkları devreden çıkarmışsınız, tarafları her yönüyle birbiriyle eşitlemişsiniz. Oysa ki İslam'ın eşitlemesi zahirde değildi, görüntüde değildi. İslam'ın eşitlemesi eş değerlikte, insanlıktaydı.
İnsan kimliğiyle eşit.
İnsan kimliği üzerindeydi. Siz bu kimlikten alıp zahiri kimliğe doğru bir eşitleme yaptığınızda o zaman eşlerin birbirine olan cazibeleri devreden çıktı. Batının en büyük problemlerinden mesela birisi budur. İşte eşcinsel evlilikler dediğimiz, kendi cinsi, karşı cins artık kendisine benzemeye başladığı andan itibaren karşı cins cazibesini yitirmiştir. Yeni arayışlar, yeni bozuk yol ve yöntemler insanın önüne bir alternatif olarak konmuştur. Bu aslında insanlığın yürüyüşünü, insanlığın tarihsel geçmişten geleceğe doğru akıntısının önündeki en büyük tehlikelerden birisi budur. Çünkü İnsanoğlunun en doğal duruşlarından, en doğal sahiplerinden birisi şudur. Kendi cinsinin devamı konusundaki atacağı adımlardır. Çünkü bugün belgesellere bile baktığımızda, belgesellerde o aklı yok diye tanımladığımız varlıklar bile kendi cinsini ayakta tutmak adına, kendi neslini ayakta tutmak adına ne tür bir mücadele içinde olduğunu o diğer varlık kategorilerinde görüyoruz değil mi? Yani yavrusunu korumak için, yavrusunu yaşatmak için, kendi neslini devam ettirmek için o diğer varlıkların ortaya koyduğu mücadeleyi hakikaten çok açık bir şekilde bugünün insanı belgesellerde çok rahat seyrediyor. Bilimsel olarak bunu inceleyenler gözümüzün önüne bir film olarak bunu takdim ediyorlar. Bu şuursuz varlıklarda böyle bir mücadele var iken insan nesli, yeryüzünün seçilmiş varlığı, yeryüzünün akıllı, şuurlu, sorumluluk yüklenmiş varlığı bu noktada bir dikkat kaybına, bu noktada bir hassasiyet kaybına uğrar. Kendi neslinin devamı konusundaki hassasiyetini yitirirse işte o zaman yeryüzü harap olmaya doğru gider. Ki o yüzden Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi varlığını da annesi babası üzerinden okurken vülittü min nikahin la min sifahin der. Ne demek bu? Ben nikahlı bir birliktelikten dünyaya geldim. Sifahtan değil.
Evet.
Yani gelişi güzel bir ilişkinin çocuğu değilim diyor ben Hazreti Peygamber. Ve bütün peygamberlere de böyle bir tanım getiriyor. Evet. Yani tüm peygamberler ailesi Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber'e kadar ister Hristiyanların kabul ettiği Hazreti İsa ve benzeri peygamberler, ister Yahudilerin kabul ettiği Hazreti Musa ve benzeri kabul gördüğü tüm peygamberler yeryüzündeki aile olma serüvenleri sahih bir birliktelik, bir akit zemininde. Yani deminki ölçülerini verdiğimiz akittir, ahittir, misaktır dediğimiz zeminindeki bir birliktelikten dünyaya gelinmiştir. Çünkü aksi dediğimiz aksi yollarla böyle bir akit olmadan, böyle bir anlaşma kabul edilebilir bir birliktelik zemini söz konusu olmadan nesillerin dünyaya geliyor olması ve bu nesillerin toplumda çoğunluğu oluşturuyor olması aslında toplumların altına konmuş en büyük dinamitler olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü o toplumu yok edecek, o toplumun sağlıklı yürüyüşünü engelleyecek en büyük tehlikelerden birisidir. O bakımdan şöyle yeryüzündeki insanlara, toplumlara doğru yöneldiğinizde en ilkelinden en medenisine varıncaya kadar bir aile, bir eş olma bilincinin var olduğunu görürüz. Öbür tür ilişkilerin arizi ilişkiler olduğunu, öbür tür birlikteliklerin arizi, kaymış, sapmış, asılın dışına çıkmış birliktelikler olduğunu görebiliriz. O bakımdan aile demek zaten birbirine dayanan, birbirine güvenen anlamına geliyor. Hı hı. Yani bu anlamda da bir aile oluşumunda tarafların birbirine emin bir şekilde arkalarına dayanabilmeleri, birbirlerine güvenebilmeleri, birbirlerinden emniyet duyabilmeleri istenmiş.
Evet. Hocam, İslam dininde ailedeki bireylerin sorumlulukları çok net bir şekilde belirlenmiştir değil mi? Tanımlanmıştır.
Kesinlikle.
Nelerdir bunlar? Şimdi, eşlerin birbirine olan sorumlulukları, ailen, anne babanın çocuklarına, çocukların anne babalarına.
Kesinlikle. Çünkü madem ki İslam aile kurumunu bu kadar insanlığın yeryüzündeki sağlıklı yürüyüşü açısından önem atfetti, Hazreti Peygamber'in sözlerinde de, Kur'an'ın bu yöndeki vurgularında da aslında aile fertlerinin taraflar olarak gerek zevce gerek zevciye, yani gerek babaya gerek anneye yüklediği sorumluluklar var. Ve bu anne babaya yüklediği sorumlulukların tabii sonucu olarak bu anne babanın birlikteliğinden dünyaya gelmiş çocuklara dönük sorumluluklar var. Çocukların kendilerini dünyaya getiren ebeveynlerine karşı sorumlulukları var. Tabii bu sorumluluk tanımlaması da şu çerçevede, yani o aile kavramının, o aile mahremiyetinin, o aile dediğimiz yapının sağlıklı yürüyüşüyle ilgili bir konudur. Hı. Yoksa anne baba kavramının ayakta tutulması yalın olarak bu kavrama bağlanmış bir hukuk zemini değildir. Elbette anne rolü apayrı bir roldür, baba rolü kendi içinde müstakil bir roldür. Çocuk dediğimiz rolde bu tanım içerisinde ayrı bir yeri ifade eder. Şimdi her şeyden önce eşler bağlamında baktığımızda bir defa akite bağlı kalınmasını ister İslamiyet. Akit nedir? Yani işte o attığınız imzada karşı tarafı eş olarak edindikten sonra o imzanın altında kanunun sizden beklediği asgari davranışları sergilemenizi ister İslamiyet. Nedir o? Her şeyden önce bir sadakattir. Yani o aile yuvasına bağlılıktır. Alınan kararlarda karşılıklı birbirini hesaba katıp o hesap çerçevesinde hareket edebilme bilincidir. Artık bu kurulan yuvadan sonra tek başınıza yaşamadığınız bilinç ve şuurunu yakalayabilmektir. Yani yeni bir zemine yükseldiniz. Aldığınız kararlarda da, kişisel hürriyetinizde de, kişisel zevklerinizde de artık ferdi olmaktan çıktınız. Bir aileye doğru dönüştünüz. Attığınız imza size bu bilinci, bu ruhu, bu şuuru veriyor. Akit boyutunda baktığımızda hukuki anlamda bir erkekten beklenen nelerse onları yapmanız istiyor İslam aynı zamanda. Kadınsanız anne rolü olarak ya da bir bayan taraf olarak, eş olarak sizden beklenen kanunun beklentileri nelerse onları asgari olarak yerine getirilmesini istiyor. Kanunla beraber istiyor bunu İslamiyet. Buradan bir adım öteye geçiyor. İşin ahit boyutundan bahsettik. İşin o da ahlaki tarafını ilgilendiriyor. Yani ahlaki olarak bir eş olarak sizi inciten şeylerin neyse aynı tür inciten şeylerin de eşiniz için de geçerli olacağı bilincini kaybetmemektir. Belki bugünün toplumunda tarafların en fazla ihmal ettiği konular bu işin ahlaki ait kısmında gerçekleşiyor. Yani artık yeni bir yuva kurduğu yuvanın karşı tarafın hassasiyetleri üzerinde yürüyen bir zeminde olması gerektiği şuur ve bilincini zaman zaman kaybediyoruz. Yani yuva kurmuş ama hala tek başına yaşıyor, tek başına karar veriyor gibi, hala yalnız yaşarken ki hareket tarzı neyse aynı tarzı, zevkleri neyse aynı zevki, rahatı neyse aynı rahatı aynen muhafaza etmek istiyor taraflar. Dolayısıyla böyle bir istek de o yeni kurulmuş yuvanın sağlıklı yürümesinin önünde en büyük engel haline dönüşüyor. Dolayısıyla bir yönüyle baktığınızda aslında aile bazen yük paylaşımı, bazen sıkıntı paylaşımı, Bazen sabır dediğiniz bazı şeylere sabretmeyi de doğal olarak arkasından getiriyor. Zaten sevgi dediğiniz şeyin temelinde de bu yatıyor. Yani siz sevmeden yük paylaşamazsınız. Sevmeden sıkıntıya sabredemezsiniz. Yani bu sevgi aile yuvasının o akite yüklenmiş o manevi tarafı aktin üstüne giydirmeden, yani sevgiyi, meveddeti, muhabbeti, saygıyı onun üstüne giydirmeden bu bahsettiğimiz sıkıntılara göğüs geremezsiniz. İşte hak dediğimiz şeyler, sorumluluk dediğimiz şeyler tam da buralara gizlenmiş durumda. Bu noktada erkek olarak siz eşinizden ne bekliyorsanız aynı beklentilerin karşı taraftaki eşinizden de sizden istendiği bilinç, şuur ve dikkatini bir defa elinizden kaçırmamanız gerekiyor. Zira insanoğlunun ilk neslinin cennette bu anlamda misaka bir muhalefetleri avret mahallerinin açılması şeklinde tebarüz etmiş. Hani Allah'a söz vermişler, şu ağaca yaklaşmayacağız. Yasaklanan ağaca yaklaşmama sözü vermişler. Verdikleri sözü çiğnemişler. Ha, Hazreti Havva'dan mı oldu, Hazreti Adem'den mi oldu, o bizi hiç ilgilendirmiyor. Önemli olan bunun çiğnenmiş olmasıdır. O misak çiğnendikten sonra sonuç nasıl tebarüz etmiş? Her ikisinin de avret mahallinin açılması şeklinde vuku bulmuş. Bu şu demek: ailenin maneviyatının, ailenin namusunun zarar görmesi anlamına gelmiş. Bu avret mahallinin açılması bu demektir. Yani aile üzerindeki o korurucu şeyin, zeminin aşınması anlamına gelmiş. O bakımdan aileyi kuran eşlerin birbirlerine karşı yapacakları bu anlamdaki yasak çiğnemeleri de işte eşine karşı sadakatsizlik, yuvaya karşı sadakatsizlik, yerine getirmesi gereken sorumluluğu yerine getirmeme, o üstlendiği role uygun tavır ve davranışlardan uzaklaşma gibi hal ve hareketler o aile yuvasının mahremiyetine konmuş bir dinamit gibi, onu yok edecek, onu ortadan kaldıracak bir tehlike gibi karşımıza çıkıyor. Biz bunun örneğini işte Hazreti Adem ve Havva örneğinde bir yasak ihlaliyle beraber karşımıza çıktığını görüyoruz. Aynı durumu biz kendi şu hayatımızda da yaşıyoruz. Aslında Kur'an'daki o anlatım bir defa yaşanmış, bitmiş bir anlatım değil. Bizim de yasaklarımız var. Yani Cenab-ı Hak Müslüman bir anne olarak anneye, Müslüman bir baba olarak babaya da bazı şeyleri yasaklamış. Kitabımız bunlardan bize haber veriyor. O çiğnediğimiz her bir yasak aslında kendi kurduğumuz aile birlikteliğinin zeminine attığımız bir darbe olarak karşımıza çıkıyor. Bu darbeler çoğaldıkça, büyüdükçe aile yuvasının huzuru, yürüyüşü tehlike arz ediyor. Bir müddet sonra evlenen çiftler birden boşanıveriyor. Yani şu kadar zaman dilimi birbirini seven, birbirine aşık olan, birbirini çok iyi anladığını söyleyen çiftler bir araya geliyorlar. O bahsettiğimiz, deminki çizdiğimiz çerçevedeki hassasiyetler yitirilmeye başladığı an, evliliğin iki ayrı insanın bir araya gelip, iki farklı kültürdeki insanın bir araya gelip, aslında yeri geldiğinde yük paylaştıkları, yeri geldiğinde sabır sebat gösterdikleri, yeri geldiğinde geri adım atması gerektikleri bir ortam olduğu bilincini yitiriyorlar. Onu yitirdiğinizde ne oluyor? Ferdiyetçilik devreye giriyor. Ferdi özgürlükleriniz, ferdi beklentileriniz, ferdi zevkleriniz devreye giriyor. Onları karşılayamayınca ne diyorsunuz? Biz bunu götüremiyoruz, bitirelim demeye başlıyor. Bugünün gençliğinin, bugünün evlenenlerinin, bugünün çiftlerinin önündeki belki en büyük tehlikelerden birisi bu. O bakımdan aile kurumu hakikaten insanoğlunun yeryüzündeki yürüyüşünde olmazsa olmaz bir zemin olarak önümüzde duruyor. Peygamberlerin en önemli sünnetlerinden birisi olarak duruyor. Hazreti Peygamber bu yönüyle bize peygamberlerin 4 tane temel bıraktığı mirası sayarken o mirasın içinden birisini de aile olarak tanımlıyor. Yani peygamberlerin hitap ettikleri toplumlara, ümmeti olarak tanımlanan insanlara en önemli tavsiyelerinden birisi de aile yuvarının sının ayakta tutulması olarak tanımlıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu anlamda nikahlanmada aradığı temel ölçüler var. Onlardan birisini bize anlatırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişi şu 4 özelliği sebebiyle eş olarak seçilir diyor. Onunla nikah kıyılır diyor. Nedir o? Malı olabilir diyor. ailevi hassasiyeti, temizliği söz konusu olabilir diyor. Güzelliği söz konusu olabilir ve dini söz konusu olur. Ama siz dikkat edin diyor, dini ahlaki güzelliği öne çıkarın. Evet, onu tercih edin diyor.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gülden'le birlikteydik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Gönül sohbetleri.